أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün dersimizin konusu devletin piyasaya müdahalesi. Yaşadığımız dönemde devletler birer ilah pozisyonunda arzu ettikleri kanunları çıkarırlar, istedikleri yasakları koyarlar ve istedikleri uygulamaları yaparlar. Bu yaptıklarının doğal yapıya uygun olup olmaması hiç önemli değil. Halbuki Allah'tan başka kural koyan yoktur. Dikkat ederseniz Allah'ın nebilerinden hiçbirisi böyle bugünkü anlamda bir devlet kurmamış. Evet, Davud Aleyhisselam'ın devlet başkanlığı var. Süleyman Aleyhisselam'ın var ama böyle doğal yapıya müdahale şeklinde kabul edilebilecek herhangi bir davranışları yok. Devletin piyasaya müdahalesi son derece yanlış olur ve doğal yapıyı bozar. Allahü Teala bu konuda şöyle buyurur Nisa suresinin 29. ayetinde: Ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalekum beynekum bil batıl. Ey inanıp Allah'a inanıp güvenenler, mallarınızı aranızda batıl yollarla, yani Kur'an'a aykırı yollarla yemeyiniz. İlla en tekune ticareten, sadece ticaret yoluyla olursa başka. O da an teradim minkum, karşılıklı rızaylı olan bir ticaret. Şimdi ticaret mal ve hizmet alım satımıdır. Sadece mal alım satımı değildir. Yani sen diyorsun ki ben burada 5 gün çalışayım. Bu 5 gün karşılığında bana şunu ver. Sen ona emeğini veriyorsun. O da onun karşılığında para veriyor. Emek de aynı zamanda mal ve para kazanmanın önemli bir aracıdır. Mallarınız aranızda ticarette karşılıklı rıza ile olan ticaret dışında yemeyin diyor. Ondan sonra şunu söylüyor: وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ. Kendi kendinizi öldürmeyin. Yani bunun zararı size dokunur. Siz kendinizi öldürürsünüz. Ekonomiyi öldürürsünüz, piyasadaki bu hür yapıyı öldürürsünüz, insanları köleleştirirsiniz. Bir sürü sistemi bozucu şeyler ortaya çıkar. İnna Allaha kana bikum rahima, çünkü Allahü Teala size karşı çok merhametlidir ve çok iyilik ve ikram sahibidir. Ve men yef'al zalike udvanen. Kim bunu Allah'ın koyduğu sınırları aşarak yaparsa ve zulmen ve yanlışa dalarak yaparsa, yanlış şeylere dalarak yaparsa, fesefe nussihi nara, yakında biz onu bir ateşe sokacağız. Bu ateş sadece ahirette olmaz, dünyada da olur. Yani piyasadaki düzen bozulur, ekonomi bozulur, huzur kalmaz, herhangi bir şey kalmaz. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ, bunu yapmak Allah'a kolaydır. Yani Allah'ın emirlerine uymadığınız zaman gerçekten hem psikolojiniz bozulur, hem insanlar arası ilişkiler bozulur. Yani huzur ve güvenlik diye bir şey kalmaz. Şimdi şu ayetleri daha iyi anlamaya çalışacağım, yani şu okuduğum ayeti. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin diyor. Sadece karşılıklı ticaret. Ama karşılıklı rıza. Taraflar razı olacak. Yani kendi hür iradeleriyle bu işi yapacak. Ama bazen devlet piyasaya müdahale eder. Vatandaş bilmez. Bir gün Medine-i Münevvere'de fiyatlar yükselmeye başlamış. Yükseliyor fiyatlar. Muhammed Aleyhisselam'a geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, nar koy. Ya bir fiyatları sabitle. Yani habire yükseliyor. Hayır diyor. Fiyatları düşüren de yükselten de Allah'tır. Ne demek? Yani Allah'ın koyduğu doğal kurallardır. Benim tek isteğim Allah'ın huzuruna sizden hiçbirinizin kanı ve malı konusunda üzerimde bir sorumluluk olarak olmadan gitmemdir. Ben şimdi piyasaya müdahale edersem size karşı sorumlu olurum. Allah'ın huzuruna böyle gidemem. Ne olur şimdi? Mesela işte diyelim bir malın fiyatını, mesela Türkiye'de et fiyatları artıyor. Devlet müdahale etti, düşürün dedi. O zaman şeyler, bu et üreten firmalar artık piyasaya et sürmemeye başlar. Fiyatlar daha da artar. Siz istediğiniz kadar müdahale edin. Yani şey, doğal yapıya aykırı davrandığınız zaman sistem çöker. Halbuki tamam, fiyatlar artıyor. Bir de ülkeye mal girişine de engel olmazsanız, Türkiye'de et fiyatlarının arttığını duyan herkes buraya şey getirir. İşte koyun, keçi, sığır, artık başka şeylerden getirir burada ve satar. Buraya geldiği zaman da mal artınca fiyatlar düşer. Otomatik olarak düşer ve herkes rahatlar. Yani bir yerde fiyatın artışı ucuzluğun en güzel haberi olur eğer serbest piyasa varsa. Ama piyasaya müdahale ediliyorsa yapılacak bir şey yok. Bugün hep şunları duyuyoruz. Yani bu kapitalist sistemde bütün sistem zenginlere çalışır. Zaten kapital para anlamına geliyor. Kapitalist sistem paradan yana olan sistemdir. Tüm sistem zenginlere çalışır. Devletler dahil, büyük kuruluşlar dahil hepsi onların emrine girmiştir. Çünkü bunlar da faiz yoluyla zengin olurlar. Ellerindeki parayla şey yaparlar, vadeli borç verirler. Şimdi mesela diyelim ki Fatih Hoca bir ticaretle meşgul oluyor. Paraya ihtiyacı var. E ne yaptı? Geliyor, benden borç para istiyor. Ne kaç liraya ihtiyacın var? 1 milyon liraya. Ne zaman verirsin? Vallahi tahminen bir sene sonra verebilirim. Tamam. Peki ben sana 1 milyon lira veriyorum. Bir sene sonra 1 milyon 100 bin lira vereceksin bana. Anlaşma yaparım. Teminatını alırım. Tamam, güzel, bu mal satıyor. Para üretmiyor ki. Evet, olabilir. Çok işler çok iyi gider. Ama birdenbire düşebilir de. Piyasanın şartları her an değişir. Bir sene sonra ben 1 milyon 100 bin lirayı garanti altına almışım. Yata yata 100 bin lira kazanacağım. Ama sen bir yıl sonra 1 milyon 100 bini bırak, 500 bin lira vermeyi bile garanti edemezsin. Çünkü sen para üretemezsin ki. Almış olduğun parayı hemen piyasada kullanman lazım ki onunla para kazanasın. Hemen kullandın, verdin. Tekrar geriye nasıl alacaksın? Nasıl toparlayacaksın? Yani piyasanın şartları buna müsait değil. Yani şöyle bir şey yapayım, böyle çok büyük zenginlerin, yani Türkiye'den ve Türkiye dışından oldukları yerde o en büyük zenginlerden birisinin CEO'su bana dedi ki, ya siz dedi böyle şey faize karşı çıkıyorsunuz. Yani bu işler nasıl yürüyecek, kredisiz? Dedim ki bak, sen böyle üniversitelerde ekonomiyi kitaptan okuyarak öğrenmiş değilsin. Ekonominin içindeki bir adamsın. Piyasanın nasıl işlediğini gayet iyi biliyorsun. Çünkü en üst yönetici, çok büyük bir şirketlerin en üst yöneticisi. Şimdi söyle bana bakalım. Bir örnek ver. Ha, dedi ki tamam. Mesela ben bir iş yapıyorum. 1 milyon dolara ihtiyacım var. Tamam dedim. Ben sana 1 milyon dolar verdim. Sen ne kadar süre? 6 ay, tamam. 6 ay sonra bana 800 bin dolar ver. Bakın, faiz istemiyorum. Sana 1 milyon dolar veriyorum. 6 ay sonra bana 800 bin dolar ver. 200 bin dolar benden sana ikram olsun. Ama 6 ay sonra vermezsen, senden aldığım işte şu teminatları, şunlar bunlar hepsini kullanır. 1 milyon doları alırım geriye. Şimdi şöyle bakayım bana. Sen 6 ay sonra 800 bin doları bana verebilir misin? Şöyle ekonominin halini düşün. Şöyle biraz düşündü, düşündü, düşündü. Hayır dedi, veremem dedi. Çünkü o parayı kullanacaksın. Tekrar para kazanacaksın. Ya o zaman 6 ay sonra tekrar bir yerden borç almak zorundasın ki benim bana olan borcunu ödeyesin. Evet, doğru dedi. Artık daha şey yapmadı. Şimdi işin bir başka tarafı da, gerçekten insanlar bu yanlışlara öyle bir şartlandırılıyorlar ki doğruları düşünme fırsatları yok. Yani şey değil. Yani yine çok büyük bir zengin bana dedi ki, ya dedi, siz hep işte krediye karşı çıkıyorsunuz, faize karşı çıkıyorsunuz. Biz iş adamları olarak biz nasıl şey yapacağız? Bu para ihtiyacımızı karşılayacağız. Bak dedim, şunu bilmiyor musun dedim. Bugün insanların büyük iş adamı olarak gördükleri para babalarının taşeronu, yani onların elde emrinde çalışan kişiler değil mi dedim. Hemen sustu. Bugün devletler de öyledir. Bakın, devletlerin içerisinde partiler kurulur. O partiler dışarıdan, bu para babaları tarafından şey yapılır. Çünkü yata yata insanları sömürüyorlar. Yani kendileri cebinde, şimdi bir dijital para çıktı. Yani kredi kartıyla kullanılan paralar çıktı. İşte bugün bakıyorsunuz ki, sen sık sık şey yapardın bu konuda, araştırdın birkaç yıldır. Bir uzun süredir bunu yapmıyoruz. Mesela bankaların kasasında toplam kaç lira vardı en son, hatırlıyor musun?
Şöyle piyasadaki paranın 20'de biriydi bankaların
20'de
kasasındaki.
biri, bak. Ne oluyor? Mesela örnek verelim. 50 milyar Türk lirası nakit para var, kağıt para var. Peki 50 milyar 20 ile çarparsan ne olur? 2 trilyon olur, değil mi? Peki 50 milyar parayı 2 trilyon olarak bankalar kullanıyor. Karşılıksız. Ben bunu yöneticilere, şunlara bunlara sık sık söylüyorum. Yani Allah'a çok şükür en iyi bildiğimiz alanlardan birisidir bu. Ama bu insanlar, onları öyle bir sıkıyorlar ki hürriyetlerini ellerinden alıyorlar. Şimdi tutuyor adam 50 milyarı 2 trilyon. Gene çok daha yüksek yapıyorlar mesela Avrupa'da şeyde. Yani şimdi paranın hiçbir karşılığı yoktur bugün. Ne doların, ne avronun, ne sterlinin, hiçbirisinin en küçük bir karşılığı yoktur. Eskiden işte lafla altın karşılıklı deniyordu mesela sterlin için. Onun karşılığı olmadığı tespit edilince bu defa onun yerine dolar kondu. Doların da karşılığı olmadığı tespit edilince bu defa işte Başkan Nixon dedi ki, tamam, karşılıksız. Karşılıksız, yani tek sıfır kuruş değerinde olan dolarlar bugün merkez bankalarında rezerv para olarak altın yerine kullanılıyor. Yani gerçekten, yani bilmiyorum işte, Allah nasip etti bu Osmanlıların arşivini, yani mahkeme arşivini, bir de Şeyhülislamlık arşivini 20 seneden fazla yönetmek nasip oldu. Çok sayıda yerli yabancı araştırmacıya yardımcı olduk. Yani 19. asırda Osmanlıların o ekonomik durumlarını ve zor durumlarını görünce gerçekten kendi kendime hep şunu söyledim. Ya burada ekonomiden anlayan tek bir kişi yok muymuş Allah aşkına ya? Bu kadar da yanlış yolda olunur mu? Bugün bakıyorum ki Türkiye'de, başka yerlerde hep böyle. Yani inandığı gibi değil gerçekten.
Şu an son şeye göre tabii belki ufak tefek oynamalar olur da verilen raporda diyor ki piyasadaki fiziki nakit para şu an banka hesaplarındaki toplam paranın sadece %3'ü ila %4'ü kadardır.
%3, %4.
Evet. Yani piyasadaki paranın %3'ü, %4'ü gerçek para. Geri kalan %96'sı, 97'si üretilmiş para.
Buyur. Ne oluyor? Kredi kartıyla gidiyorsun. Kart çekiyor. Bir rakam. Yahu kardeşim, bunu siz devlet olarak yapın ya. Niye bankalara bırakıyorsunuz? Siz devlet olarak yapın. Ya bunun zor tarafı nedir? Çok kolay bir şeydir. Allah rahmet eylesin, Necmettin Erbakan Hoca çok kısa bir süre, 5-6 ay kadar bir başbakanlık yaptı. Türkiye inanılmaz derecede maddi yönden bayram etti herkes. Niye? Çünkü orada bunu devlet olarak kullanmak için şey yaptı. İşte bir havuz oluşturdu. Sonra tabii eğer devam edebilseydi bugün belki Türkiye belki değil kesinlikle dünyanın en büyük devleti olurdu. Neyse o şeyler ayrı bir konu, siyasi gelişmeler. Ama ya bakın, hiç 5 kuruş değeri olmayan kağıt paranın da %97 fazlası piyasada dolaşıyor. Şey değil yani, bankalar karşılıksız para topu şey yapıyor. Bu karşılıksız paradan dolayı milletin gerçek mallarına konuyorlar.
Hocam bu Türkiye'deymiş. Türkiye'nin dışındaki ülkelerde genelde bu oran %1'e %99'muş.
Öyle tabii. Amerika'da çok daha fazladır da açıklama yapmazlar. Ben mesela bundan birkaç sene evvel, sen biliyorsun, böyle hatta 10 sene evvel diyelim, sürekli yerli ve yabancı para hareketlerini kontrol ederdim. Artık bıraktım. Ama şunu çok yakından gördüm ki piyasaya bildirilenlerle gerçekler arasında da çok büyük fark var. Ya ne oluyor Allah aşkına, ya siz bunu niye böyle yapıyorsunuz ya? Tamam, hadi devlet yapsın. Siz niye bu şeylere, olmayan para zaten devletin bastığı, orada devletin bastığı, işte Merkez Bankası'nın bastığı 40-50 milyar. 40 milyar. Peki 14 şey %1'i Merkez Bankası'nın bastığı para, %99'u kimin?
Bu ticari bankaların kendi ürettikleri hayali para.
Hayali zaten yüzde o şeyde o da %1'i de hayali para ama hiç olmasa devlete ait.
Evet, doğru.
Bir de şimdi devletleri düşünün. Öyle bir hale getirilmiştir ki bugün herkes işçi. İşte devlet bir sürü memur beslemek zorunda. O memura maaş vermesi lazım. O maaşı vermesi için bu bankaların kölesi oluyor. Olmayan para, parayı faizi olarak alıp devlet onların şeyin altına giriyor.
Yani bazen ATM'de falan yeni para veriyor ATM'ler, para makineleri. İnsanlar diyorlar ki devlet yine para basmış. O bir iki tane yeni parayı görünce devlet yeni para basmış falan diyor. Devletin bastığı parayla gün içerisinde üretilen paranın mukayesesi mümkün değil.
Değil tabii ya. Ya bu niye böyle yapıyorsunuz ya? Bunlar devletleri, bak bu adamlar olmayan parayla devletlerin gırtlağına sarılıyorlar. Bugün işte Gazze'de olan olaylar bütün dünya müşahede ediyor. Adamlar faize hakimiyet kurdukları için tüm sistemi alt üst ediyorlar. Ya bu bir balonu patlatmak kadar kolaydır. Yani Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Yani çok yakından bunu gören ve uzun yıllar ekonomi danışmanlığı yapan bir kişi olarak çok yakından biliyorum. Yani bu ne oluyor? Hatta ekonomi danışmanlığı bırak. Hep babama dua ediyorum. Allah rahmet eylesin. 5 yaşında beni ekonominin içine soktu. Eskiden böyleydi yani, herkes çalışırdı. Öyle bir sistem vardı ki herkes işçi, herkes işveren. Bir konu olur. Sen yapamazsın, başkasına yaptırırsın. O başkası Kısa süreliğine senin işçin olur. Ama bugün öyle değil ki. Bir adamı işe aldın mı, yandın. Artık sen orada seni köleleştiriyor. Onun sonuna kadar çalıştırır. Ayırırsan eğer tazminat ödeyeceksin. Bilmem ne falan filan. Ve bugün işte açıklıyorlar işte asgari ücret şöyle olacak. De memur maaşları şöyle olacak. Ya bu ne kardeşim, bırakın siz. Bu şeyi, bu çalışma sistemini bırakın. Herkes çalışanlarla şey yapsın. Karşılıklı hür ortamda anlaşma yapsınlar. Adam 10 günlüğüne de çalışabilir, bir aylığına da çalışabilir, bir günlüğüne de çalışabilir. Ondan sonra gider kendi işini yapar.
Sizin bu balon sözünüzle alakalı Henry Ford demiş ki halkın bankacılık ve para sistemimizi anlamaması çok iyi. Eğer şu anki bankacılık ve para sistemini halk bilse yarın bütün herkes parasını çekmek için bankalara akın eder ve yeryüzünde bir tane devlet kalmaz demiş.
Bak şimdi sen onu söyledin. Bundan belki bilmiyorum ama herhalde 30 sene evvel olabilir. Yani Turgut Özal ya başbakandı ya cumhurbaşkanıydı ama büyük bir ihtimalle başbakandı. Şeyle ilgili büyük bir bankayla ilgili bir problem çıkmıştı. Şu anda ayrıntıyı unutmuşum. Bir bankanın genel müdürü de işte konuşuyorum o zaman tabii. Ekonomi danışmanlığı yaptığım için yani herkesle rahatlıkla görüşebiliyordum. Bu bankanın genel müdürü dedi ki ya hocam dedi bu neyse meşhur bir banka da yanlış ismini hatırlamış olabilir mi söylemiyorum adını. Hocam dedi falanca bankanın durumu çok kötü. Her an batabilir. Eğer şeyden bir açıklama gelmezse hükümetten gelmezse bu banka batar dedi. Radyoda açık. Biraz konuştuk, şey yaptık işte meseleler. Az sonra hemen herhalde Turgut Özal bir açıklama mı yaptı o, ya da hükümet adına bir açıklama yapıldı diye. Of, kurtuldu banka dedi. Kendi bankası değil, başka bir banka. Ve bunlar kadar, o şahıs söylemiş ya, bunlar kadar ekonomik yönden zor durumda olan hiç kimse yoktur. Çünkü çok kolay batırılabilirler.
Evet. Yarın herkes parasını çekmeye gitse sağlam banka kalmaz.
Ya hiç kimse
Para yok çünkü.
para veremez ki.
Kimse para
Ya
vermez.
sen şimdi bir bankadan diyorsun ki ya bana şeyde işte bakıyorsun işte şu kadar milyar alacağı var piyasadan. Ya sen diyorsun bana bir 10 milyon lira verir misin?
Yarın geldi.
Yok, veremez. Peki 500 bin lira? Onu yarın
Ayarlamaya
ayarlamaya
çalışırız.
çalışalım.
Evet.
Peki de ki bana 500 milyar borç ver. Hemen ver.
Hemen
Ne
bir
olacak?
saniyeler
Rakam.
içerisinde. Hı.
500 milyar dediğin ne ki
Yani.
ya? Bir beş rakamı koy, arkasına da sıfırları
Evet.
sırala, tamam.
Evet.
Ya bu kadar yani gerçekten şey yok. Yani Osmanlı döneminde tüm yetkiyi tutmuşlardı, Osmanlı Bankası'na vermişlerdi. Banka bir kağıda yazı yazar, bir yazar bir altın, 10 yazar 10 altın, 100 yazar 100 altın. Piyasa yapsın. Ya Birinci Cihan Savaşı'nda bunu bile yapmadı. Öyle bir zora soktu ki şeyi Osmanlı'yı. Yahu kardeşim sen kendin yapsana. Sen niye böyle yapıyorsun? Ama işte insanların böyle zihinleri şartlandırılıyor. Meseleleri bilmesi engelleniyor ve böyle oluyor maalesef.
Evet, bizim asıl konumuz tam da bununla alakalı. Müdahale, piyasaya müdahale, yani aslında parasal bir fesat. Piyasayla alakalı, parayla alakalı bütün dengeleri Allah kurmuştur, Allah oluşturmuştur.
Tabii.
Arzı, talebi, yağmurun yağması, tarlalarda ürünlerin olması, ticaretin önündeki engellerin çıkması ya da çözülmesi, haram aylar, bütün bunlar Allah sistemi bir şekilde kurmuş. Her konuda olduğu gibi bu konuda da, yani sağlık konusunda nasıl insan müdahalesi her şeyi mahvediyorsa, eğitim konusunda müdahale ediyorsa, para konusunda da insan müdahalesi her şeyi mahvediyor. Dolayısıyla böyle bir sistemde sürekli piyasaya müdahale edilerek her şey iyice tıkanıyor. İşte Birisi birisine para verecek, para gönderecek. Sen bunu gel bakalım, nereden aldın, nasıl kazandın, nasıl ettin? Bütün bunlar müdahaleyi ifade ediyor. Biraz önce Muhammed Aleyhisselam devlet başkanı olmasına rağmen, bütün yetki onda olmasına rağmen ve reel bir sıkıntı, fiyatlar yükseliyor, böyle bir problem olmasına rağmen bunu reddediyor. Ayrıca bunun uhrevi yönüne de temas ediyor. Yani hadi ben dünyada bunu yaptım ve belki bir kısmı bir çözüm diyelim ki oldu. Peki ötede ne yapacağım diyor.
Ya.
Dolayısıyla bugün de insanların attıkları her adım böyle parasal olarak kontrol altına sokulursa bu da bir piyasaya müdahale anlamına geliyor hocam.
Tabii o piyasaya müdahale. Adama diyor ki sen parayı nereden kazandın? Ya sana ne nereden kazandın? Sen ne ilgilendirir? Sen kimsin? Sen tanrı mısın?
Allah-u Teala sürekli infakta bulunun, yardım edin diyor. Birisi birisine ya gel senin durumun şöyle, içimden geldi, bu hesabı ben kapatacağım, bu borcu ben kapatacağım, seni ben kurtaracağım dediğinde adam başına bela mı almış olacak?
Nereden kazandın bu parayı? Ya sen ne ilgilendirir? Peki bu soruyu niye bankaya sormuyorsun? Biliyorsun ki olmayan parayı millete veriyor ya. O olmayan parayı milletin cebinde olduğu olan para diye değerlendiriyorsun. Nereden kazandın? Ya nereden kazandığını seni ne ilgilendirir kardeşim? Bir de şimdi şu var. Bak mesela herhangi bir şey üreteceksiniz, değil mi? Diyelim ki işte şu şeyi üreteceksiniz. Bunu üretmek için bir miktar bankadan para aldınız. Öyle bir şey ki bu faizli sistemde faize bulaşmamış olan bir kişi bile enflasyon para değerini düşürdüğü için çünkü faiz enflasyonun en temel sebebidir.
Evet, finansman maliyeti diye bir şey
Finansman
var.
maliyeti denen bir şey var. Şimdi burada bunun mesela ham maddelerini almak için diyelim ki şey yaptınız 100 bin liralık ham madde aldınız. Peki bu ham maddeyi mamul maddeye çevirdiğiniz zaman bu 100 bin liralık ham madde alırken size satan kişiler ona piyasadaki faiz oranında bir ilave yapmak zorundalar. Çünkü o parayı geri almaları biraz zaman alır. Tekrar o şeyden almalar o arada enflasyon meydana gelir. O da mesela %10 bir ilave yaptın. Yaptılar. Sen de birisine adamlar çalıştıracaksın, bir takım şeyler yapacaksın. İşte bir yere verdin, dedin ki işte şunun bir kalıbını yap. Onun kalıbını yaparken de sen de oraya para verirken işte gecikmeler şunlar bunları şey yapıp tabii bir %15 de orada sen ilave etsen şimdi %25 arttı mı? Peki orada o yaptığından sana verdi. Hep böyle en son kişiye ulaşıncaya kadar bu faizli sistemin doğurduğu finansman maliyeti sebebiyle, enflasyon sebebiyle zorunlu olarak fiyatlar artar. Hiç unutamadığım bir olay var. Ben işte İstanbul Müftülüğü'ne 1976'da tayin edildim. 77'den sonra da hatta 78'de tamamen fetva işleri bize bırakıldı. Ben de her ay hocalarla toplantılar yapıp bu problemlerle ilgileniyordum. Şimdi piyasadan haberleri olmadığı için şöyle nereden varmışlarsa işte %20'den fazla kâr etmek haramdır falan diye bir fetva vermişler. Eminönü'nde bir iyi çok güzel bir üretim şey satış yapan iyi bir mağazanın sahibi harama girmemek için aldığı 100 liraya aldığı malı 120 liradan fazla satmamış. Fakat 120 liraya sattığı malı 150 liradan aşağı alamıyor. Onu da tekrar işte 170 şey yapıyor, 180'e satıyor. Bu defa 200 liradan 200. Adam dükkanını kapatmak zorunda kalmış. Dükkanın önünde şey yapmıştı. Bir tezgah açmış, orada satışlar yapıyor. Sonra benimle irtibat kur dedim. Ya nereden çıkardınız bunu? Ya kardeşim alım satım karşılıklı rıza ile olur. O rıza da piyasa şartlarıyla belirlenir. Falancanın filancanın fetvasına göre değil. Piyasada fiyatlar nasılsa bunu sattın tekrar alacaksın, tekrar satacaksın. Bir kar etmen lazım ki devam edesin. bu konuda böyle bir sınırlama yoktur deyince ortalık bir karıştı. Allah. Niye böyle bir fetva mı olur? O böyle bir karşı çıkanlar şimdi hocalardan falan. Sonra benim kayınpeder de Allah rahmet eylesin. Şey, Türkiye'de önemli hocalardan birisiydi. İşte Erzurum'dan bana telefon açtı. Dedi ki ya sen böyle fetva vermişsin dedi. Bu da hep seninle ilgili şey yapılıyor. Ben de olayı anlattım. Ya dedi bunlar hiçbir şey mi bilmiyorlar dedi yani bana. Dolayısıyla gerçekten bakın bu insanların da kafaları şartlandırılıyor. Ve gereksiz şeyler var işte Muhammed Aleyhisselam diyor bakın dışarıdan diyor mal getirenlere asla müdahale etmeyin diyor. Ama bir gün bakıyorsunuz ki efendim ülkemize kaçak altın girdi diyor. Tövbe ya Rabbi. Lan ne demek kaçak altın ya? Adam bak Resulullah'ın zamanında dünyanın neresine mal getirirse getirsinler sınırlarda bir kontrol var mı?
İlk gelen pazarda yerini alır.
Ha ilk gelen de pazarda yerini alsın, pazarda yerini işgal etmeyin. Bu sene ben bugün burada oturdum. Yarın burayı kimseye vermem değil mi? Kim geliyorsa pazarda yerini alsın. Malını satsın. Serbest piyasa. Ya serbest piyasa üretimi de geliştirir. Toplumu da geliştirir. Ve insanları da üretmeye de teşvik eder. Ya bak bu mal böyleymiş, şöyleymiş. Yani herkes hem işçi hem işveren olacağı bir yapı olması lazım. Ama bugün öyle değil ki. Herkesin işçi olduğu ve adeta bir köleleştirildiği bir sistem var. Adeta değil yani para babalarının kölesi. Para babalarının kölesi.
Hocam bu hep bizim bu derslerde verdiğimiz bir örnek var aslında. Belki yine onun üzerinden devam etmek lazım. Bu kan örneği, vücuttaki kan örneği, parayla ilişkilendiriyoruz biz hep bunu. Gerçekten de bu para kan örneği çok konuyu iyi anlatıyor. Kan kendi başına hiçbir işe yaramaz. Yani bunu yiyemeyiz, içemeyiz, satamayız, herhangi bir şey olmaz. Ama vücuttaki işlevi
Ve
yönüyle
kanı hiç vücudun herhangi bir organı da
üretemez.
üretemez.
Evet ama
Ama değişik organlardan birleşir, üretilirse ayrı bir konu.
yani
Evet.
o olmazsa hayat olmaz. Bir yerde gitmediğinde orada kriz başlar. Artık kangren olur, kesilir orası. Para da böyle. Kur'an-ı Kerim'de onun için paranın belli ellerde toplanılmasının ne kadar tehlikeli bir şey olduğuna dair ayetler var. Mesela haşır.
Adeta kanın bir yerde depolanması gibi bir değil mi? Vücuttaki kanın.
Evet, mesela Haşr suresinin 7. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. O yerleşim yerlerinin halkından Allah'ın elçisine fey olarak verdiği şeyler Allah'ın elçisinin, elçinin en yakınlarının, yetimlerin, miskinlerin ve yolcularındır. Bu paylaşım o malların içinizden zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmemesi içindir.
Tabii. Yani şey yapacaksınız bir kere bakın. Aslında yani fakir fukaraya yardım yapıyorsunuz ki zekat da öyledir. İhtiyaç sahiplerine veriliyor. Ve onlar o şeyler aldığı zaman mesela evinde yiyeceği olmayan bir kişiye biraz para yardım yaptığın zaman ne yapar? Hemen gider piyasaya alışveriş yapar. O da o tür insanlara yardım yapıldığı zaman piyasada bir canlanma olur.
Evet, tabii.
Yani aslında bundan o şeyler de gene kazanırlar. Zenginler de kazanır ama zenginler ticari yoldan kazanmış olurlar. Ama fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine onların kazanacak durum olmadığı için destek vermek lazım.
Yine Tevbe suresinin 34 ve 35. ayeti mealen ey inanıp güvenenler, ilim adamlarının ve din adamlarının çoğu insanların mallarını batıl, Allah'ın kitabına aykırı yollarla yer ve onları Allah'ın yolundan engellerler. Altını ve gümüşü yığıp biriktiren ve Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azabı müjdele. Bir gün o altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılacak. Onlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak ve onlara şöyle denilecektir. İşte kendiniz için yığıp biriktirdikleriniz. Şimdi tadın bakalım yığıp biriktirdiklerinizi.
Evet. Yani şimdi eskiden para altın ve gümüştü. Tabii şeyler de vardı. Fels denen küçük paralar da vardı. Onu da gene bakırdan falan basarlardı. Şimdi altın ve gümüş gerçek, reel maldır. Dolayısıyla altın ve gümüş de piyasada alışveriş yaptığınız zaman enflasyon diye bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü gerçek bir para. Bugünkü gibi değil ki. Enflasyon diye bir şey olması mümkün değil. Ama tabii faize verilirse o zaman enflasyon olur. İster istemez bir fiyat artışı meydana gelir o faizden dolayı. Ama mesela ben şeyi çok iyi hatırlıyorum yani enflasyon diye bir şey, bir arkadaşımız Osmanlılar'da enflasyon diye bir çalışma yapmıştı. 19. asra kadar Osmanlı enflasyon diye bir şeyden haberdar değildi. Çünkü reel para vardı, gerçek paralar vardı. Altın, gümüş şey yapılıyordu. Onun için bu konularda son derece dikkatli olma. Aslında bizim bütün dünyaya örnek olmamız lazım. Sen az önce şeyi söyledin. Bu 2009 krizinde biliyorsun bizim sitede de vardır o. Almanlar beni çağırmışlardı bu krizden çıkmanın bir yolu var mı diye. Ben dedim ya sizde dedim ekonomik kriz yok, sizde bilgi krizi var. Paranın yokluğundan dolayı kriz olur mu ya? İnsanın ihtiyacı paraya değil, insanın ihtiyacı mal ve hizmetedir. Sabahleyin siz hanginiz dedim tabağına para doğrayarak yedi? Şey yaptınız, bir takım işte kahvaltılıkları aldınız, yediniz. E buraya gelirken de hizmet aldınız. E bu şey damarlardaki kan gibidir. Para sürekli dolaşımda olmalıdır. Ama bankalar paranın dolaşımını engelliyorlar. Yani bu vücudun çeşitli yerlerinde kurulmuş engeller gibi. Ve vücudu perişan ediyorlar. Bazı yerlerde bakıyorsunuz bir kan birikimi oluyor. Bazı yerlerde hiç kansızlık oluyor. Dolayısıyla para dediğimiz şey hiçbir engelle karşılaşmadan kolay bir şekilde dolaşmalı. Çünkü para gelir, öğütülmüş, yani işlenmiş olan gıdayı alır, tüm hücreleri götürür dağıtır. Hücrelere dağıtırken onlardan para almaz. Yani onlardan kan istemez yani. Para almaz dedim, kan istemez. Onların üretmiş oldukları, çünkü her bir hücrenin ürettiği şey vardır. Onu da alır, götürür, başka hücreye verir. Ya da işte atıklı maddeler vardır, atık yerine götürür, verir. Oradaki alır başka yere, oradan oraya, oradan alır derken vücut son derece rahat olur. Ama siz mesela sen herhangi bir kişinin şurada elinin üzerinde bir damar tıkanıklığı olsa onun acısı ne kadar adamı rahatsız eder? Yani küçücük bir damar tıkanıklığı. Ya tüm vücudun ana damarlarında tıkanıklık yapıyor bu bankalar. Bu şey sistemi, bu sistemi kökten, temelden çözüp bunu bütün dünyaya göstermemiz lazım. Çünkü bütün dünya dünyada yaşayan herkes Allah'ın kuludur. Herkesin Allah'ın doğru dediğini bilmesi lazım. İşte o zaman Almanlar son derece mutlu olmuşlardı bu anlattığımız sistemden dolayı. Kendileriyle de anlaşma yapmıştık bu sistemi bütün dünyada uygulamaya. Şey, engeller çıkarıldı ve yapılamadı. Şimdi ama ya gerçekten bir şekilde Müslümanların şu doğru sistemi bütün dünyaya anlatması, göstermesi lazım. Uygulamalı olarak göstermesi lazım. Mesela bunların önce bir derste ne yapmıştık? Hitler, Kur'an-ı Kerim'e uygun olan ekonomik sistemi incelemiştik. %100 uygundu değil mi? Artık nereden almış onu yazan şahıs, o bir başka zat vardı orada yazdı.
Evet.
Nereden almış? O ayrı bir bizi ilgilendirmiyordu ama Kur'an'a %100 uygundu. Ne yaptı? 6 sene içerisinde batmış olan Almanya'yı dünyanın bir numaralı defteri
Ya
yaptı,
aslında
ülkesi yaptı.
Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği şey yapılıyor orada da o zaman. Allah-u Teala faizden ele tek çekmeyi emrediyor. Faizi bir kere
Yasaya müdahaleyi
hani,
kesinlikle
evet.
kabul etmiyor.
Faizden bütün alacaklarınızı şunlara bunları kapatın, yok sayın,
Vazgeçin.
vazgeçin diyor. Ana paranız sizindir. Ondan sonra devam ediliyor. Bunu başaran insanlar da bunu yapmışlar. Demişler ki yarından itibaren faiz şu bu böyle bir şey kabul etmiyoruz. Ana paranız neyse onu veririz. Ve hani hep böyle şey konuşulur ya hocam. Özellikle bizim kesimden yani Kur'an-ı Kerim'e inandığını söyleyen, faizin haram olduğunu insanlara anlatan kişiler ya işte bunlar böyle lafta çok kolay da hadi bu sistemle nasıl mücadele edeceksin? Faizsiz bir sistem nasıl olur? Nasıl ayakta durabilirsin gibisinden Allah'a güvensizliklerini böyle hep tescil ettiriyorlar. Oysa ve bunun bir örneği var mı diyorlar. Bunun örneği var işte yani Muhammed Aleyhisselam dönemini düşünelim. Yani Muhammed Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hani bir nevi karikatürize edersek sırtlarında ceketleriyle hicret etmişler. Kimsenin kalacak evi yok, çalışacak işi yok ve hicret ettikleri Medine'de faizci tefecilerin mekanı,
Tabii.
finans merkezi bir nevi
Tabii
oranın.
ya,
Bütün faizciler orada, çarşı onların, pazar onların, bütün faize gömmüşler, her yere insanların,
silah sanayi onlar.
silah sanayi onların, herkesin kanını emiyorlar. Peki Muhammed Aleyhisselam ne yapmış? Yani ne yapmış? Bir yeni bir sistem kuralım, bir ekonomik teori oluşturalım, iktisadı tekrar bir okuyalım, bakalım nerede böyle bir şey yapmamış. Sadece demiş ki çarşı burası, faizli işlem yok, herkes gelsin ticaretini yapsın. Peki ne olmuş?
Yani Allah'ın işte emrini
O
uygulamış.
onu uygulamış.
Yani müdahale etmeyin.
Evet.
Karşılıklı rızayla yapılan ticaret.
Evet.
Başkası yasak.
Peki ne olmuş? 10 yıl sonra hep söylüyoruz ya 10 yıl sonra fazla değil. 10 yıl sonra bugün Türkiye yüz ölçümünün 4 katı alana hem askeri olarak hem iktisadi olarak hem eğitim olarak hem kültürel olarak hem dini olarak domine eden bir nesil oluşmuş. 10 yıl
Ya
içerisinde.
bitmeyen bir şey.
Evet.
Hala o bölgeler ben Müslümanım diyen
Evet.
insanlardan oluşuyor.
Hani böyle bir şey olmuş mu tarihte? Böyle bir şey mümkün mü diye yani olmuş işte yapılmış. Bunlar masal mı yani? Aa,
Yani
aa,
sonra Medine'nin ekonomisine hakim olan Yahudiler kaç sene en fazla? Üç sene Beni Kureyza'nın şey yapması çok kısa sürede Medine'den ayrılmak zorunda kaldılar. Ve o şeyler niye artık yapamıyorlar?
Evet.
Artık eskisi gibi yapamıyorlar. Çünkü piyasa rahatladı. Hiç kimse artık onların emrine girmiyor. Doğal yapısına döndü. Dolayısıyla biz de bu doğal yapıyı bütün insanlara gösterebilirsek gerçekten insanlığa en büyük iyiliği yapmış oluruz.
Biraz önce siz konuşmanızda Türkiye ile alakalı bir örnek verdiniz hocam. Orada dediniz ki öyle bir zaman gelmiş ki kendi parasını basamayarak hiçbir şeye müdahale edememiş ve kriz oluşmuş. Kendi paranı bile basamıyorsun. Üzerine rakam koyup bunu matbaada basıp piyasaya yayamıyorsun. En çok da savaş döneminde bunlar sıkıntı oluşur.
İkinci Dünya Savaşı'nda da
Evet.
oldu.
Savaş döneminde. Yani savaş döneminde ülkelerin hayatiyetini devam ettiren, piyasayı tekrar canlandıran şey bu bankalardaki, bilgisayarlardaki rakamlar, şunlar, bunlar olmayacak. Yine insanların işte yastık altında dediği, cebinde dediği o gerçek metalar, gerçek paralar yine her şeyi yapacak. Size eğer bugün bütün her şeyi sisteme dahil edelim, kimsenin elinde, cebinde, yastık altında herhangi bir şey kalmasın derseniz, 2 gün sonra sistem çöktüğünde, bilgisayarlar çöktüğünde, internet çöktüğünde, savaş başladığında biraz önce hocamın anlattığı gibi tek bir kağıt parçası bulamadığınız için millet açlıktan ölmeye
Ya
başlar.
Osmanlı'da bak o şimdi tarihin çok net hatırlamıyorum ama o şeyden Birinci Dünya Savaşı öncesi öyle bir noktaya gelinmişti ki yani bu sisteme Kur'an-ı Kerim koyduğu sistemden bu sisteme geçti. İnsanların cebinde ekmek alacak para yoktu İstanbul'da. Yoktu yani. Sonradan bir tedbirler aldılar, bir şeyler aldılar, birazcık şey yaptılar ama aldıkları tedbirler de Kur'an'a uygun değil. Yine Batılılardan öğrendikleri yanlış şeylerle yaptılar. Evet. Neyse yani asıl mesele şu şeye uygun olmak. Yani dersimizin sonuna geldik de şu ayeti tekrar okuyayım. Yani bu ayete göre davrandık hiçbir şeyden korkumuz olmaz. Diyor ki Allahü Teala, ey inanıp güvenenler, önce Allah'a güvenmek lazım. Tamam ama diyemez. Asla diyemez. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Sadece karşılıklı rızayla olan ticaret şeklinde yiyebilirsiniz. Ondan sonra diyor ki kendi kendinizi öldürmeyin. Yani kendi beyninize kurşun sıkmış olursunuz. Ya piyasa serbest olsun, siz karışmayın. Dünyanın her yerinde insanlar mal da getirsinler. Çalışmaya da gelsinler. İşçiye de ihtiyacım var, mala da ihtiyacım var. Gelsinler. O zaman senin burada serbest piyasa olursa dünyanın her yerinden buradan mal almaya da gelirler. Ve kısa sürede burası son derece güzel bir hale gelir. Ondan sonra Allah diyor sizin ne yaptığınızı görüyor. E şimdi kim bunu haddini aşarak ve yanlışa dalarak yaparsa onu ahirette bir müddet sonra diyoruz onu bir ateşe sokacağız. O ateş dünyada. Önce dünyada bir çok büyük bir maddi sıkıntı ve sosyal sıkıntılar içerisinde adeta cehennem hayatı yaşamaya başlar insanlar. Bu diyor Allahü Teala kolaydır. Ama hiç kimseye de yani Allah'ın dini konusunda tamam ama biraz şöyle böyle davranalım olamaz. Allahü Teala İsra suresinde Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki لَقَدْ كِدَّ تَرْكَنْ اُلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا 75 miydi? Bir bakar mısın orada? فَاِذَنْ لَاَدَقْنَاكَ ضِغْفَ الْحَيَاتُ وَاِذَنْ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا diyor. Sen birazcık olsun Mekkelilere böyle ya azıcık da şey yapalım yani fazla sert olmayalım. Az da olsa şey yapıyordun. Yani meyledecek gibi olmuştun.
İsra
E,
73.
he?
73 İsra.
73. Öyle bir şey yapsaydın seni kesinlikle yakın dost edinirlerdi diyor. Peki doğru yakın dost edinirler ama ne olacak diyor. Ondan sonra Velevla en sebbetnake lekad ketterkeni ha izen ha o bir önceki ayetteymiş 70 evet ve inkar ve iftinun ki allaze uhayna ileyke ha tamam oradan başlamak lazım. Yani neredeyse sana yaptığımız bu vahiden seni uzaklaştırarak seni yakmak istediler, seni bir perişan etmek istediler. Yani fitneye sokmak istediler. Fitne ne demek? Böyle bir işte altını ateşte şey yaparak eriterek içindeki yabancı madenleri ayırma meselesi. Yani ne demek? Seni yakacaklardı neredeyse bunlar. Niye bize başka şey iftira edesiniz diye bugün bakıyorsunuz mezheplerin tamamında bugün hocaların çoğu büyük bir çoğunluğu bu konularda ayetleri sağa çekip sola çekip her türlü pisliğe fetva veriyorlar. Neyse öyle olsaydı seni dost edinirlerdi. Mesela biz bunu asla taviz vermediğimiz için bu bizim de ilişkilerini tamamen kesti bütün şeylere danışmanlık yaptığımız şeyler, kuruluşlar. Vallahi yani öyle bir mutlu oldum ki ya ben bu adamlarla benim ne işim var ya? Bunlar hiç dinlemiyorlarmış. Ben de dinliyorlar zannediyordum. Ondan sonra diyor ki Allah sen böyle yapsaydın bu muhatap Muhammed Aleyhisselam sana dünyanın da iki katlı cezasını ahiretin de iki katlı cezasını çektirirdik. Bize karşı sana yardım edecek birini de bulamazdım. Dolayısıyla bizim ya tamam ama işte birazcık yumuşak davranalım, biraz şöyle yapalım, böyle yapalım deme hakkımız yok. Biz tamamen Allah'ın emirlerine uymak zorundayız. Uyduğumuz zaman doğal yapıyı uygulamış oluruz ve o zaman hem kendimiz düzeliriz hem de tüm insanlığa doğruları göstermiş oluruz. Onları yaratan Allah'ın koyduğu sistemin güzelliğini göstermiş oluruz. Ve onlara da Allah'ın dinini tebliğ etmiş oluruz. Bizim görevimiz bu. Biz asla ya işte ama falan deme hakkına sahip değiliz. Siz benim içinde bulunduğum şartları bilmiyorsunuz. Allah Allah. Ya sen o öyle şartlar içerisinde bulunacaksın ki imtihan edilesin. Ne oluyor yani? Evet. Allahü Teala kendi rızasına odaklanan ve onun rızasından başka, onun emirlerine uymaktan başka hiçbir şey düşünmeyen kendisine tam teslim olan samimi kullarından olmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.